أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun değerli İsra FM dinleyicileri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini anlama için başlattığımız siyer derslerinin bugünkü bölümünde Allah nasip ederse Resulullah'ın peygamberlikle, risaletle görevlendirilmesi safhasına kadar inşallah şöyle bir gözden geçirmeye çalışacağız. Geçen derslerimizde de temas ettiğimiz gibi Rabbimiz peygamber olarak görevlendireceği, yani irsal edeceği, göndereceği şahısları önce yetiştikleri toplum içerisinde farklı bir eğitimden geçirmekte, farklı bir terbiye metodu uygulamakta, normal diğer vatandaşların, diğer insanların yetişme tarzından farklılık arz eden bir takım davranışları kendi üzerlerinde uygulatmakta idi. Gerek Yahya'da, gerek Zekeriya'da, gerek İsa'da, gerek Yusuf'ta bunları daha önce örnekleriyle ele almış ve izah etmiştik. Elbette peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da aynı metot üzere yetiştirilecekti. Ve nitekim Rabbimiz onun doğumundan itibaren ta peygamberlikle şerefleneceği güne kadar gerçekten çok farklı aşamalardan geçirmiştir diğer insanlara nazaran. Ve doğumuyla süt anneye verilişi sırasında ve bu süreç içerisinde Peygamber Efendimizin karşılaştığı harikulade olayları bir nebze olsun hatırlatmıştık. Burada bir iki ilginç olaya dikkat çektikten sonra kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Bahsedeceğimiz ilk olay, İslam tarihi kaynaklarında Müslümanların sahip olduğu temel eserlerde hemen hemen tümünde yer alan ve Müslümanlar arasında bir takım ihtilaflara ve tartışmalara sebep olan Şakkus Sadr ya da Şerhus Sadr olayı. Peygamber Efendimizin süt anne yanındayken gerçekleştiğine kani olduğumuz, kaynaklardan öyle öğrendiğimiz bir olay bu. Nedir olayın mahiyeti? Kısaca tarif etmek gerekirse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam süt annenin yanındayken 3-4 yaşlarında dışarıda çocuklarla birlikte oynarken beyaz elbiseli iki kişinin gelip Peygamber Efendimiz'i o çocukların içerisinden alarak yere yatırmaları, göğsünü yarmaları, göğsünün içerisinden kalbini çıkarmaları, daha sonra onu yıkamaları, kalbin içerisindeki bir şer guddesini, bir kötülük parçasını alıp onun içerisinden atmaları şeklinde anlatılan bu Şerhus Sadr olayıdır işte. Gerçekten böyle bir olay vaki olmuş mudur? Güvenilir kaynaklara göre evet, vaki olmuştur. Peki mahiyeti ne bunun? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten böyle bir ameliyat geçirmiş midir? Ki biz buna ameliyat diyeceğiz. Geçirmiştir. Fakat mahiyeti veya da bu işin perde arkasında bu işin taşıdığı bir takım özellikler nelerdir? Onların tümüne vakıf olmak mümkün değil değerli dinleyiciler. Çünkü Allah peygamber olarak göndereceği Muhammed'i elbette kötülüklerden uzaklaştıracaktı, şerden uzaklaştıracaktı, kalbindeki kötülük duygularını, hislerini bertaraf edecekti ve işte bu göğsün yarılması olayında da bu olayla karşı karşıyayız. Elbette görünen ya da bize anlatılan meselenin ön cephesi, görünen cephesi görünüşte bir ameliyat gibi, fiziki bir ameliyat gibi bayağı. Ancak işin hiç de böyle bizim bildiğimiz böyle bıçağın kullanılarak kalbin çıkarılması, kalbin içerisine de kötülüğün atılması şeklinde bir olay olmasa gerekir. Bu mucizenin, ki peygamberlik öncesi irhasat dediğimiz harikulade bu olayın Elbette bir perde arkası olması gerekirdi. Bildiğimiz bir bıçaklı ameliyattan farklı olması gerekirdi ve öyleydi nitekim. Çünkü eğer olayın zahirine bakılarak Peygamber Aleyhisselam'ın kalbinin çıkarıldığı, yıkandığı, içerisine kötülük guddesinin çıkarılıp atıldığı şeklinde bir yorum yapılacak olursa, yani manevi yönü bir tarafa ihmal edilirse, o zaman şöyle bir soru gündeme gelir. O zaman yani insanların kalbindeki kötülükler kalbin değişmesiyle değişebilir mi? Yani mesela bir Hristiyanın kalbinin bir Müslümanın kalbine ya da bir Müslümanın kalbinin bir Hristiyanın kalbine günümüzde yapıldığı gibi takılmasıyla acaba bu kötülük bertaraf edebilir mi? Ya da bu kötülük başka bir kalpten başka bir insana geçebilir mi? O zaman böyle bir soru gündeme gelecekti. Elbette burada kastedilen bu değildi. İnsanlara bunu gözleriyle görebilecekleri bir mahiyette arz etmeyi murad etti Rabbimiz. Yani onların anlayabileceği bir şekilde bir ameliyat gibi onlara lanse etmeye çalıştı Rabbimiz. Fakat iş sadece görünürdeki işten ibaret değildi. Bu işin arkasında bir eğitim, bir yetiştirme meselesi vardı ve Peygamberimiz Aleyhisselam da böylece yetiştirilecekti. Süt anne yanındayken gerçekleşen bu olay böyleydi kısaca değerli dinleyiciler. Ve bu da gerçekten Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğe doğru giden hayat akışı içerisinde karşılaştığı çok enteresan olaylardan, yani irhasat dediğimiz peygamberliğin öncesindeki mucizeye benzer olağanüstü hadiselerden bir tanesiydi. Ve bir konuya daha rastlıyoruz. Pek çok tarih kitabında karşılaşmadığımız bir olay bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir süt kardeşi vardır. Hepimizin bildiği Şeyma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şeyma'yı beraber süt emerken, Halime'nin yanında süt emerken birlikte süt kardeşliği sırasında günün birisine Şeyma'yı ısırdı rivayet edilir. Hem de öyle bir ısırma ki adeta dişlerini Şeyma'nın etine geçirircesine bir ısırmadır bu. İlahi tecelliye bakın ki işte Peygamber Aleyhisselam'ın çocukluğunda ısırdığı, küçükken ısırdığı bu Şeyma ilerideki günlerde belki de birkaç yıl sonra meydana gelecek bir gazvede, rivayete göre Hevazin gazvesinde bu Şeyma, Peygamber Efendimizin süt kardeşi, esir alınan şahıslar arasındadır, savaş esirleri arasındadır ve Şeyma Peygamberimizin ısırdığı bu iz vasıtasıyla tanınmış ve kendisine Peygamber Aleyhisselam tarafından iltifatlarda bulunmuş ki bu da gerçekten Peygamberimizin çocukluk yaşlarında ki ta peygamberlik dönemine kadar uzanacak olan harikulade bir olayı göstermesi açısından önemlidir. Evet değerli dinleyiciler, Allah'ın Resulü dünyaya geldiğinde babası yoktu. Henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam süt kardeşliği devresini bitirdikten sonra Mekke'ye geri gönderilmiş. Amine'nin yanına gelir gelmez aynı yıl içerisinde, yani Peygamberimiz 6 yaşındayken Medine'ye giden Amine yolculuğu beraberinde Muhammed'le birlikte gitmiştir. Ve o yolculuk sırasında Amine de orada vefat ediyor. 6 yaşındayken Peygamberimiz. Ve daha önce babadan yoksun olan Muhammed bu sefer Amine'den yetimdir. Elbette bu çocuğu Rabbimiz kendi ilahi tecellisiyle yetiştirecekti. Ve bakıyoruz bu sırada Abdülmuttalip, Mekke'nin reisi, o günün statüsünde, yani bugünün statüsünde Mekke'nin bir noktada devlet başkanlığı görevini sürdüren Abdülmuttalip'e bakıyoruz ki teslim ediliyor Muhammed, küçük Muhammed. Ve 8 yaşına kadar, yani toplam 2 yılda dedesi Abdülmuttalip'in himayesinde kalıyor. Tabi Abdülmuttalip torununa çok farklı iltifatlarda bulunuyor. Kimseye göstermediği sevgi ve şefkati buna gösteriyor. Belki de biricik torununun babasız ve annesiz olarak hayatını sürdürmesinden kaynaklanmıştır. Ve belki de bu küçücük yavrunun belki de 28-32 sene sonra peygamber olacağı düşüncesinden kaynaklanabilecektir. Yani en azından ilahi tecelli Muhammed Aleyhisselam'ı, küçük bir Muhammed'i Abdülmuttalib'e böylesine sevdirecekti. Farklı iltifatlarda bulunduracaktı. Kimsenin oturmadığı yere oturturdu. Kimsenin girmediği meclise sokardı Muhammed'i ve o şekilde özel bir statüsü tanınmış oldu Muhammed Aleyhisselam'ın. 8 yaşında da Abdülmuttalib'i kaybettikten sonra bu kez bakıyoruz Muhammed Aleyhisselam Ebu Talib'in himayesine geçiyor. Amcasının, öz amcası Ebu Talib'in himayesine geçiyor. Ve elbette Ebu Talip de peygamberimizi gerçekten himaye edecekti ve göreceğiz peygamber olduktan sonraki dönemde bile ta Bi'set'in peygamberliğin 10. yılına kadar, hicretten 3 yıl öncesine kadar da Ebu Talip gerçekten hami vazifesini, vasi ve veli vazifesini gerçekten yerine getirmiş ve peygambere iman etmemesi dışında hiçbir menfi hareket göstermemiş, onu bütün dar günlerinde, sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamıştı. Yalnız burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta var değerli dinleyiciler. Yani Resulullah'ın doğmadan babasını, 6 yaşındayken annesini, 8 yaşındayken de hamisi Abdülmuttalib'i kaybetmiş olması, arkasından Ebu Talip gibi birisine himaye için teslim edilmiş olması ve Ebu Talip'in de bu himaye sırasında bile, peygamber olduktan sonra bile iman etmemiş olması bize bazı düşünceleri hatırlatıyor elbette. Nedir bu? Yani bakıyoruz o günün Mekke devlet yapısına, o toplum yapısına bakıyoruz. Abdülmuttalip ve onun ailesi gerçekten Mekke'nin reisliğini üstlenen bir kabiledir, bir ailedir. Abdülmuttalip reistir. Elbette bu reislik babadan oğula, oğuldan toruna geçecekti. Ama ilahi tecelliye bakıyoruz, Rabbimizin takdirine bakıyoruz ki Allah sanki şöyle derecesine bir terbiye metodu izliyor Muhammed Aleyhisselam üzerinde. Yani bakın, bu çocuk babasından etkilenmeyecekti, annesinden etkilenmeyecekti, reis olan dedesi Abdülmuttalip de bunu eğitmeyecekti. Yani dinin ilkelerini bunlardan öğrenmeyecekti, eğitim ve terbiye metodunu bunlardan almayacaktı. Ve hatta Ebu Talip kendisini himaye etmesine rağmen kendisine iman etmemişti ya, ondan bile bu dinin ilkelerini öğrenmeyecekti. Bu dini bunlar telkin etmeyecekti. Ve bunlar bu şekilde bertaraf edilmesi gerekiyordu, öyle olmuştu. Yani bir tek Ebu Talip bile peygamberimizin peygamberlik dönemine yetişmiş, 10 yıl peygamber olarak 10 yıl kendisini himaye etmesine rağmen iman etmemesi bize bu noktaları hatırlatıyor. Yani sanki bu davetin arkasında İşte bak Abdülmuttalip eğer sağ olsaydı, işte bakın diyeceklerdi, Muhammed Abdülmuttalip tarafından yetiştirildi, bu kabilenin saltanatı devam edecek. Ya da Ebu Talip bunu yetiştirdi, eğer iman etmiş olsaydı, bu dini bundan öğrendi, köşeyi dönmek için bu tip yollara başvuruyor diyeceklerdi. Ya da babasıyla aynı şekilde olacaktı. Ama Rabbimiz böyle bir söylentinin ya da böyle bir iddianın oluşmasına hiç mi hiç zemin bırakmadan, ihtimal vermeden Resulullah Aleyhisselam'ı bizzat hem babadan, hem anneden, hem dededen yetim, hem de müşrik olan Ebu Talip diye bir amcasının himayesine vermişti. Gerçekten söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz bu şekilde Allah'ın takdiriyle, ilahi tecelliyle farklı bir şekilde yetiştirilmiş ve adım adım peygamberliğe doğru hazırlanıyordu. Bu dönemden sonra, yani Ebu Talip'in himayesine verilişinden sonra Peygamber Efendimiz Şam'a bir yolculuk yaptığı rivayet edilir. Şam'a yaptığı ilk yolculuktur. 12 yaşlarındayken bu yolculuğun yapıldığı rivayetleri var. Yapılan yolculuğun mahiyetinden ziyade, yolculuğun çeşidi veyahut da yerinden ziyade, yolculuk sırasında meydana gelen bir olay bu yolculuğu önemli hale getiriyor. Nedir bu olay? Bahira olayı. Yani bir rahiple, bir ehli kitaptan Hristiyan olan bir rahip Bahira ile görüşmesi olayı bu yolculuğun önemini bir kat daha arttırıyor değerli dinleyiciler. Neden arttırıyor diyeceksiniz? Çünkü Bahira olayı İslam tarihi kaynaklarında çok farklı şekillerde yorumlanmış, çok farklı rivayetlerle bize aktarılmış ve bu farklı rivayetler içerisinde bir takım sonuçlar çıkarılmış ve bugün oryantalistlerin, yani şarkiyatçıların, Müslümanların tarihini incelemeye alan gayrimüslimlerin dillerine pelensenk ettiği, o gayrimüslimlerin, İslam düşmanlarının İslam'ı içten yıkmak için fırsat aradıkları bu dönem içerisinde ve bundan önceki dönemlerde bu tip olaylar gerçekten onların ekmeğine yağ sürmüştü. Nedir Bahira olayı gerçekten? Yani bu işin aslı ne? Bu işin perde arkası ne? Pek bunu irdelemeye hem zamanımız yetmeyecek hem de tartışmalara girmenin de bir anlamı yok. Ancak şöyle kısaca bir göz geçirdiğimiz zaman, göz gezdirdiğimiz zaman bu olaya, Resulullah Aleyhisselam 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile birlikte Şam'a bir yolculuk yapıyor ticaret için. Bir yardımcı olması hasebiyle, hem de şöyle bir Mekke'nin dışına yeğenim çıksın düşüncesiyle Ebu Talip tarafından çıkarılıyor. Ve bu sırada, bu sıra civarlarında konakladıkları bir yerde Bahira adında birisi Peygamber Efendimiz'i keşfediyor. bir takım konuşmalardan sonra, işte gelenlerin, gidenlerin kimler olduğu, niçin geldikleri, nasıl geldikleri, kimlerle geldikleri, kimlerin geldiği, kimlerin gelmediği araştırıldıktan sonra Bahira Muhammed adında bir çocuğun da yolculukta olduğunu seziyor ve bu çocuğu özellikle ilgi alanı içerisine alıyor. Ve bu çocukla özellikle ilgileniyor. Neyin nesidir? Çünkü Bahira bilen, alim, zahit, böyle kendisini ibadete vermiş bir rahiptir. Bir din adamıdır. İncil'i çok iyi bilen birisidir. İncil'in içerisindeki müjdeleri, haberleri çok iyi bilen bir rahiptir Bahira. Ve Muhammed Aleyhisselam'la 12 yaşında olduğu halde Muhammed Aleyhisselam onunla ilgileniyor. Ona bir takım sorular soruyor. Ve hatta bazı rivayetlere baktığımız zaman enteresan ifadeler de kullanılıyor. Peygamber Efendimizin mührüne bakıyor. İşte Peygamber Efendimizin ileride peygamber olacağına hükmediyor. Ebu Talib'e bu çocuğa dikkat et. Çünkü ileride çok büyük istikbal vaat ediyor bu çocuk. Diye bir takım rivayetler de var değerli dinleyiciler. Ancak Bahira'nın Peygamber Efendimiz'i keşfetmesi, yani bunun ileride bir peygamber olabileceğine dair bir sezgi taşıması, böyle bir zan ve kanaat beslemesi aslında yadırganacak bir olay değil. Ancak yadırganacak olay, sanki Peygamberimiz, yani bu olaydan 28 sene sonra peygamber olacağını sanki Bahira'dan öğrenmişçesine bir takım rivayetleri naklettiğimiz zaman ve bunların doğruluğu hakkında hiç şüphe düşmediğimiz zaman, yani 28 sene sonra peygamber olacağı güya Bahira tarafından müjdeleniyor ve Bahira da buna iman ediyor daha peygamber olmadan önce dediğimiz zaman ve bu rivayetleri makul karşıladığımız zaman bir takım çelişkilerle karşı karşıya geliyoruz değerli dinleyiciler. Bu çelişkilere geçmeden önce hemen şunu da söyleyelim. Yani Bahira gerçekten peygamberimizi tanıması gayet normaldi. Yadırganacak bir olay değildi bu. Nitekim sadece Bahira değil, gerçekten Hristiyan olan, kendisini İncil'e veren, yani mutaassıp olmayan, fanatik olmayan her Hristiyan rahip, ilim adamı, bilim adamı aynı şeyi, aynı kanaati taşıyabilecekti. Ve bu kanaati taşıyan birileri, bu kanaati taşıyanlardan birisi de Bahira'dır ve böyle bir zan ve tahmin ileri sürüyor ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olabileceğine dair kanaatini gündeme getiriyor. Neden bilmesinler de? Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresinde Rabbimiz mesela ehli kitaptan bahsederken şöyle diyor. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ O ehli kitap var ya, kendilerine kitap verdiklerimiz o insanlar var ya, o peygamberi kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Tanımadıkları birisi değil Muhammed. Tanımayacakları birisi değil. Beklemedikleri, beklemeyecekleri birisi de değil. Kendi kitaplarında var bu. Kendi ellerinde Allah'ın gönderdiği kitapta müjdelenmiş. Ve bu peygamberin geleceği müjdelenmiş. Özellikleri söylenmiş. O yüzden Rabbimiz diyor ki, onlar Muhammed Aleyhisselam'ı kendi çocuklarını tanır gibi tanırlardı. Ve Bahira da tanıyanlardan bir tanesiydi. Yani nitekim bu ayetin tefsirlerinin geçtiği yerlere baktığınız zaman şöyle bir rivayetle de karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz Abdullah bin Selam adında bir sahabi var. Abdullah bin Selam. Ehli kitap iken Müslüman olmuş, İslam'ı seçmiş, peygamberin yoluna tabi olmuş. Hazreti Ömer Abdullah bin Selam'a soruyor. Gerçekten diyor, yani sen Muhammed'i tanıyor muydun? Muhammed'i biliyor muydun sen? Abdullah bin Selam, bakınız ne kadar güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki Abdullah bin Selam, evet diyor, biliyordum, Muhammed'i tanıyordum. Çünkü gökteki emin, güvenilir olan Cibril-i Emin, Cebrail, yerdeki emine, yani yerde güvenilir olan peygamberlere, önceki peygamberlere onun özelliklerini getirmişti, söylemişti. Nasıl bir peygamber olacağını Cibril-i Emin diğer peygamberlere getirmişti. Ben onlardan öğrendim ki gerçekten bu gelecektir ve bu Muhammed'dir. Ben çocuğuma gelince diyor, devam ediyor Abdullah bin Selam. Kendi çocuğuma gelince vallahi o konuda bir garanti veremem diyor. Belki de hanımım bana hainlik yapmış olabilir. Kendi çocuğumdan şüphelenebilirim benden olup olmadığı konusunda. Ama Muhammed'in peygamber olup olmaması konusunda zerre kadar şüphe taşımıyorum diyor Abdullah bin Selam. Tanıyorlardı ve tanıyanlardan birisi de işte Bahira'ydı. Böyle bir tanımı pek de garipsenecek bir olay değil. Ancak demin söylediğimiz, ifade ettiğimiz gibi bazı kaynaklardaki abartılı rivayetler oryantalistlerin ekmeğine yağ sürüyor ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikle ilgili bilgileri Bahira'dan aldığı şeklindeki görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyorsa İşte burada biraz durup düşünmemiz gerekecektir. Mesela ne gibi? Öyle rivayetler var ki hatta Bahira'yı sahabeden sayan tarihçiler bile olmuştur. Neden? Çünkü Bahira Şam'a yapılan ikinci yolculukta, yani Peygamber Efendimiz ilk yolculuğu 12 yaşında yapmıştı. 25 yaşlarında Şam'a yaptığı ikinci yolculukta Bahira bunu tanıdığı zaman işte ona iman etmiş ve sen gerçekten son peygambersin diye güya iman etmiş ve şehadet getirmiş. Bu rivayetler de anlatılıyor ve bu da gerçekten bir takım çelişkileri gündeme getiriyordu. Yine mesela yolculuk sırasında işte iki tane meleğin Muhammed Aleyhisselam'ı sürekli izlediği bir takım bilgiler gündeme getiriliyor. Hatta Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını götürüp getirdiği sırada bile dönüşte de ticaret kervanıyla gidişte de Meysere, Hatice'nin kölesi olan Meysere'nin katıldığı bu yolculuk sırasında Meysere'nin de gördüğü bir takım öyle harikulade olaylar anlatılır ki neredeyse Peygamber Efendimiz 25 yaşlarında peygamberliğini ilan edecek duruma gelmişler. Oysa bunların tümü yanlış iddialar, yani düşünmeden ortaya atılan, güya Peygamber Efendimizin büyüklüğünü ispat edecek mahiyette olan iddialardı güya onlarca. Ancak bunları gerçekten bugün İslam düşmanları öylesine güzel kullanıyorlar ki ve bize şu iddiayla karşımıza çıkıyorlar. Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam 40 yaşına gelmeden önce de peygamberliğini öğrenmişti. Peygamber olacağını keşfetmişti. Hazırlanıyordu zaten. Zaten böyle bir hazırlık içindeydi. Hatta biraz daha ileri gidenler de var. Muhammed Aleyhisselam peygamberliğini kimseden almadı. Bahira'dan öğrendi veya Nasturi'den öğrendi. Nasturi Kilisesi'nden öğrendi ve bunlardan öğrendi diye iddialar, bir takım iddialarda ileri sürülmüş, öne atılmış ki bunları hemen kabul etmemiz pek de makul değil. Peki bunları kabul etsek ne olur? Yani bir takım insanların bunu olduğu gibi alâ râsi vel ayn, gözle baş üstüne dedikleri zaman, kabul ettikleri gibi biz de kabul etsek ne olur? O zaman işlerin tümü değişir. Eğer değerli dinleyiciler, biz bunları, bu iddiaların tümün olduğu gibi kabul edersek, o zaman peygamberlikten 15 sene sonra ya da 28 sene önce onun peygamber olacağını bilen birçok insan olduğuna karar verir, hatta Muhammed'in buna hazırlandığına da hükmederiz o zaman. Oysa Allah'ın şu ayetleriyle bu çelişmeyecek mi? Hangi ayetlerin? Mesela bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun, hiç beklemezdin. Bu kitabın sana vahyolunacağını hiç ummuyordun, hiç beklemiyordun. Bir başka ayet-i kerime bizi bu konuda destekliyor. Şura suresi, şu ara değil. Şura suresi 52. ayette de مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ der Rabbimiz peygamberimize. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin daha önce derken de herhalde bunlara işaret etse gerek. Yani peygamberin daha önce kitap nedir bilmezdi, iman nedir bilmezdi, kendisine bu kitabın vahyedileceğini bilmezdi ama nedense biz peygamberi, peygamberliğini Bahira'dan öğrenircesine bir takım rivayetleri gündeme getirirsek bunlarla çelişeceğiz. Dahası var. Yukarıdaki haberler gerçekten doğru olsaydı, az önce anlattığımız haberler doğru olsaydı, o zaman peygamberlik döneminde sahih rivayetlerden öğrendiğimiz bir takım olaylar vardı hani. Neydi onlar? Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında Cebrail ile ilk defa karşılaştığında yaşadığı şok. Bunun da ötesinde Hazreti Hatice'ye dönerken bir titreme alması ve korkması, ürkmesi, neyin nesidir diye Hazreti Hatice'ye sorması, Hazreti Hatice'nin de bunu alıp götürüp Varaka bin Nevfel'e sorması, bütün bunlar da gerçekleşmezdi elbette eğer Peygamber Aleyhisselam böyle bir peygamberlik beklentisi içerisinde olsaydı. Niye şok geçirsin de? Zaten bekliyordu değil mi, eğer rivayet doğru olsaydı? Yani niye Hazreti Hatice'ye söylesin de korksun da, niye Varaka bin Nevfel'e gitsin de bu neyin nesidir diye sorsundu da? Bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Oysa biz Rabbimizin ayetlerini bu rivayetlerden daha sağlam ve daha sahih olarak gündeme getirmeyi düşünüyor ve ayetler dururken bu rivayetlere iltifat etmediğimizi belirtmek isteriz. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun ya da sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ayetlerinden sonra artık peygamberin daha önce bir beklenti içerisine girdiğine dair hükmetmek elbette yanlış olacaktı. Değerli dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlik döneminde Ebu Talib'in himayesine geçirdiği günlerde elbette amcasına yük olmayacaktı. Olmamayı düşünüyordu. Neticede bu bir peygamber olacaktı ileride. Önemli bir davayı üstlenecekti. Bu davayı üstleneceği zaman hayatı o insanlar tarafından, kendisinin peşinden gelen insanlar tarafından örnek alınacaktı, söylenecekti. Ve Öyleyse bu peygamber farklı davranacaktı. Ve nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yanında peygamberlikten önceki dönemde ta Hazreti Hatice ile ticari işbirliğine gidip onunla evlendiği zamana kadar Peygamber Efendimizin bizzat mübarek ağzından ifadesini bulduğu gibi bakıyoruz Resulullah aleyhissalatü vesselam çobanlık da yapıyor. Ve bir seferinde peygamberimiz söylüyor. Ben Mekke'nin falan falan yerlerinden, mıntıkalarında hayvan güttüm, çobanlık yaptım oraları. Oralardaki olgunlaşan, siyahlaşan hurmaları, meyveleri yemeyi tavsiye ediyorum diyor, emrediyordu. Çobanlık yaptım diyordu. Ashab-ı kiram şaşırmıştı. Ya Resulallah sahiden mi çobanlık yaptınız? E tabi diyor. Yani çobanlık yapmayan hiçbir peygamber yoktu ki demişti. Musa da öyleydi değil mi? Mısır'dan ayrıldıktan sonra 10 sene boyunca çobanlık yapmış ve daha sonra Firavun'a peygamber olarak gönderilmişti. O da öyleydi. Ve bütün peygamberler bu çobanlığı yapmış diyor peygamberimiz. Peki neydi bunun sırrı? Yani ileride bu peygamber bir misyon yüklenecek. Bir davet yüklenecekti. İşte ileride yükleneceği bu davet sebebiyle davetini başkalarının yardım ve bağışına dayanmamalıydı. Dayandırmamalıydı. Veya davete dayalı bir geçim olmamalıydı. Bu daveti bir geçim kaynağı edinmemeliydi. Bu peygamberdir, köşeyi döneyim diye. Ya da ben peygamber oldum, koltuğumun üzerine oturayım, rahat edeyim, ben de köşeyi döneyim şeklinde bir düşüncesi olmadığını gösteriyor bize. Yani bir takım insanların sırtından bedavadan geçinmiyordu. O yüzden peygamberimiz çobanlık dahi olsa bunu yapmış ve amcasının geçimine katkıda bulunmuştu ki bu da çarpıcı bir örnek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 ve 15 yaşlarında veya 15 yaşlarındayken bir Ficar harbine katılıyor. Biliyorsunuz daha önceki derslerimize temas etmiştik. Arabistan Yarımadası'nda savaş, kan ve gözyaşı adeta insanların iliklerine işlemiş bir özellikti. Savaşın olmadığı dönem toprak parçası süreç yoktu. Ficar Harbi de işte böyle bir patlak veren savaşlardan bir tanesiydi ki peygamberimizin delikanlılık dönemine rastlamıştı ve peygamber aleyhissalatü vesselam bu savaşa katılmış ancak hiç kimsenin kanına dokunmadan sadece düşman tarafından atılan okları kendi amcalarına, dayılarına, halalarına neyse onlara toplama görevinin dışına başka bir görev yapmamıştı. Savaşın içerisinde aktif bir rolü yoktu yani Ficar Harbi'nde. Ve tarihler peygamber aleyhisselamın Ficar Harbi'ne bu seferli katılışının dışında herhangi bir katılışını bize pek aktarmıyorlar. Ama ileride peygamber aleyhissalatü vesselamın hicretinden sonra cihadın meşru kılınmasından, cihadın farz kılınmasından sonra Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na, Hendek Savaşı'na ve buna benzer diğer savaşlarda peygamber efendimizin üstün dehasına bakıyoruz. Savaş tekniklerine bakıyoruz. Savaştaki üstün yeteneklerine bakıyoruz. Taktiklerine bakıyoruz ki ister istemez insan şunu söylemekten kendini alamıyor. Acaba bu peygamber daha önce bir savaş eğitimi mi geçirmiş ki? Daha önce savaş taktiklerini mi öğrenmiş ki? Harp okulunda mı yetişmiş ki? Elbette hayır. Hiç böyle bir rivayet de yok. Bir tek söylediğimiz gibi Ficar Savaşı'na katılıyor. O da sadece ok toplamaktır. Görevi sadece ok toplamak. Yaşı 14-15 civarındadır. Peki öyleyse bu peygamber Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te vesaire savaşlarda o üstün savaş tekniklerini nereden öğrenmişti ki? Elbette Allah bunu öğretecekti ya. Cihadın peygamberi de olacaktı ya bu peygamber. Sadece sevginin, sadece hoşgörünün peygamberi değildi bu. Savaşın da peygamberiydi. Asker peygamber de olacaktı. Komutan peygamber de olması gerekiyordu ya. İşte peygamber böyle yetiştirilecekti Allah tarafından. Yani bu askerlik mesleği ya da ordu komutanlığı mesleği meslekten değil, doğuştan bir kabiliyetti ve Allah tarafından kendisine verilmişti. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Hilful Fudul dediğimiz bir toplantıya katıldığı rivayet edilir. Bizzat kendisi de bu toplantıya katıldığını ifade eder Resulullah aleyhissalatü vesselam. Nedir bu? İşte Mekke'de bir takım zulüm olayları görülür. İnsanlardan bir kısımlarına haksızlık yapılır. Bu haksızlıklara engel olmak için bir teşkilat kurulur ki bunun adı Hilful Fudul'dur. Farklı rivayetler var, bunlara girmeyeceğim. Bu Hilful Fudul'a Peygamber Efendimiz de bir seferinde katılmış ve alınan kararlar uygulanma safhasına geçirilmiş. Yani birisi zulme mi uğradı, birisine haksızlık mı yapıldı? O haksızlığa uğrayan kişinin yani mazlumun hakkı zalimden alınıncaya kadar çaba gösterilecekti. Alınan karar buydu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra da buna temas ederek demişti ki eğer ben Hilful Fudul gibi bir toplantıya bir teşkilata çağrılsaydım, şimdi çağrılsaydım, şimdi de giderdim buyurmuştu ki, gerçekten Peygamber Efendimizin ta o dönemlerde böyle etkinliklere katılması da dikkat çekici. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hayatı bu şekilde seyrederken 20-25 yaşlarında Hazreti Hatice ile ticari ortaklık kurar. Daha doğrusu Hazreti Hatice'nin ticaret kervanlarını, ticaret eşyalarını Şam'a götürmek üzere insanların, yani ücretle gidecek olan işlerin arandığı bir dönemde Peygamber Efendimiz de tabi sabit bir iş olmayınca böyle bir iş gündeme gelir ve bu teklifi kabul eder ilk önce. Hazreti Hatice'nin Mekke'deki konumu çok farklı. Çok farklı bir statüdür. Evet, ticaretle uğraşıyor Hazreti Hatice. Bir ticaret kadınıdır. Namusuyla, iffetiyle, güvenilirliğiyle, zekasıyla, temizliğiyle, her şeyiyle, müsbet olan her şeyiyle gerçekten Mekke'de örnek bir kadındır Hazreti Hatice. Yani ticarete kadınların bulaşmış olması ya da kadınların ticaretle uğraşmış olmasının ne sakıncası var ya da efendim kadın ticaretle uğraşır mı şeklinde iddialara belki verilebilecek en güzel cevaptır Hazreti Hatice. Ama Hatice'cesine bir ticaretle uğraşmak eğer böyleyse evet. Hatice ticaretle uğraşıyordu ve Peygamber Efendimiz'i bir seferinde ticaret kervanıyla birlikte Şam'a göndermişti, kölesi Meyser ile birlikte. Ve her seferkinden farklı bir karla dönüyordu Peygamberimiz 20-25 yaşlarındayken. Bu karla döndüğünde Hazreti Hatice beklemediği bu kar üzerine gerçekten Peygamber Efendimiz'i takdir ediyordu. Elbette Hazreti Hatice belli bir unvanı vardı Mekke'de. Ya Peygamberimizin ya Muhammed Aleyhisselam'ın, elbette o da yavaş yavaş tanınıyordu. Yani doğumundan ta bu 20-25 yaşlarına kadar hayatı çok farklı çizgide devam eden bir şahsiyetti. Ve herkes tanıyordu. Dürüstlüğüyle, zekasıyla, ahlakıyla, terbiyesiyle, güvenilirliğiyle, bütün müsbet halleriyle Muhammed Aleyhisselam da aynı şekilde tanınan bir şahsiyet idi. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin ilk ticaret kervanına katılmasından sonra, döndükten sonra, tabi Hazreti Hatice daha önce evlenmişti. İki defa evlenmiş, yani iki kocası vardı daha önce, iki defa evlenmişti. Ve bu ikisi de vefat etmişti. Onlardan çocukları vardı Hazreti Hatice'nin ki bu çocukları peygamberlik dönemine ulaşacak ve peygambere iman edeceklerdi. İşte bu Hatice o dönemde 40 yaşındayken, peygamberimiz de 25 yaşlarındayken evlenme teklifi gelir. Peygamberden değil, Hazreti Hatice'den teklif gelir ve peygamber de bu teklifi kabul eder. Elbette Hatice'nin evlenme teklifi belki birçoklarınca garipsenecek ama o günün Mekke şartlarında pek de garipsenecek bir olay değildi. Yine belki garipsenecek bir olay daha var. Yani 25 yaşındaki bir delikanlı ve 40 yaşındaki bir kadın nasıl evlenecek? Yani bu yaştaki bir delikanlının temel arzuları başkadır. Bu kadının yapısı bu arzulara kafi değil ya da bu arzuları yeterince karşılamayacaktır düşüncesi olabilir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu evliliğinin perde arkasında da bu senaryoyu çizen de yazan da Allah olduğuna göre elbette ileride bu senaryonun gerçekleşmesi gerekiyordu ve nitekim öyle oldu. Yani ileride bir takım insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yaşta olan Hazreti Ayşe ile evliliğini gündeme getirmeleri ya da diğer hanımlarıyla çok evliliğini gündeme getirmelerine adeta sanki bir şamar gibi yüzlerine vururcasına bir cevap olacaktı. Ve Peygamber bu dönemde evlenseydi eğer, yani gerçekten amacı normal sade bir evlilik olsaydı, yani sadece şehevi duygularını tatmin etmek için bir evlilik olmuş olsaydı, herhalde böyle bir gencin böyle yaşlı bir kadını tercih etmesi düşünülemezdi. Farklı kadınları tercih etmesi gerekirdi. Oysa hiç de öyle değildi. Ve üstelik iki defa evlenmiş olan bir kadını tercih etmesi hiç düşünülemezdi. Yani Mekke'nin o günkü yapısında erkeklerin 2, 3, 4, 5 kadınla evlenmelerinin kınanmadığı bir toplumda peygamber niye evlenmesindi ama, öyle değil mi? Ama evlenmemişti Peygamberimiz. Tek evlilikti. Ve dahası Hazreti Hatice ile olan evliliği Hazreti Hatice hayatta olduğu müddetçe tekti Peygamberimizin. Ta Hatice vefat ettikten sonra diğer evliliklerini gerçekleştirmiş idi. Hazreti Hatice ile evlilik yaptıktan sonra elbette Hazreti Hatice farklı bir şekilde desteklemiş, Peygamberimizi desteklemiş ve bütün çocukları İbrahim hariç, bütün çocukları Hazreti Hatice'den dünyaya gelmişti. Hazreti Hatice'den dünyaya gelen çocukların dışında başka çocukları da olmamıştı İbrahim'in dışında. Ve Hatice gerçekten Peygamberimiz Efendimiz için farklı bir statüye sahipti. Farklı bir konumu vardı. Bugünün kadınları için, bugünün gerçekten eşleri için de çok farklı özellikleri taşıyan bir kadındı. Nitekim Peygamberimiz Hazreti Hatice'yi tarif ederken ilerideki günlerde, yıllarda şöyle tarif edecekti. Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı Meryem'di. İmran'ın kızı Meryem'di, İsa'nın annesi Meryem'di. Ve bu ümmetin kadınlarının kendi zamanlarının en hayırlısı da Hatice binti Hüveylid'di. Hüveylid'in kızı Hatice'ydi diyebilecek bir kadındı. Ve hatta Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'in hayatında yalnız bu ticari faaliyetlerinden değil elbette. Peygamberlik döneminin başlangıcından itibaren de Hazreti Hatice'nin tavır ve davranışları Peygamberimizi adeta büyülemişti. Ve öyle ki Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin dilinden düşmezdi. Vefatından sonra da sürekli anardı. Hatta Hazreti Hatice'yi değil, Hazreti Hatice'yi sevenleri bile anardı. Hazreti Hatice'yi sevenlere bile ikram etmekten zevk alırdı. Hatta öylesine gitmişti ki Hazreti Ayşe ile evlendikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'yi sürekli andığını görünce Hazreti Ayşe bunu kıskanma diyebileceğimiz şöyle bir takım tepkileri gündeme getirir. Nedir ya Resulallah? Hazreti Hatice ölmüş, kemikleri toprağa karışmış. Hala sen Hazreti Hatice, Hatice deyip gidiyorsun. Allah ondan daha hayırlısını, herhalde kendisini kastediyor Hazreti Ayşe. Ondan daha hayırlısını Allah sana vermişken ne diye sürekli onları zikrediyorsun diyor. Bakınız Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'nin bu ifadesine karşı Hazreti Hatice'yi şöyle taltif ediyor. Evet Ayşe, halkın inanmadığı bir dönemde o bana inandı. Halkın beni yalanladığı dönemde o beni tasdik etti. Halkın bana hiçbir şey vermedi, her şeyi bana yasakladığı dönemde o bütün malını, servetini benim önüme serdi. Ben onu zikretmeyeceğim de kimi zikredeceğim de. Ve gerçekten Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz için önemli bir göz ağrısıydı. Ve hatta Bedir Savaşı'nda enteresan bir olayla daha karşılaşacağız. Ebu'l-As Peygamber Efendimiz'in damadıdır. Hazreti Hatice'den doğma olan kızı olan Zeynep'in kocasıdır. Ve Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Ebu'l-As Mekke'de müşrik olarak kalmış. Bedir Savaşı'na müşrik ordusu içerisine katılmış. Hazreti Zeynep de Peygamber Efendimiz'in kızı da tabi bu nedenle Mekke'de kalmıştı. Ebu'l-As Bedir esirleri arasında alınınca ve esirler fidye karşılığı serbest bırakılma düşüncesiyle hareket edilince Ebu'l-As için de fidye istendi. Ebu'l-As'ın fidyesi de Mekke'den gönderildi. Hazreti Zeynep, Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep, kendi kocası olan Ebu'l-As'ın fidyesini gönderildi. Fidyenin içerisinde bir de ne görsün? Peygamber Efendimiz bir bakıyor ki Zeynep, Ebu'l-As ile evlendiği sırada annesi Hatice'nin kendisine düğün hediyesi olarak verdiği kolye var. Ve bu kolyeyi gördüğü zaman, yani Hazreti Hatice'nin vefatından yaklaşık 5 sene sonra bile bu olayı tekrar canlandırıyor gözler önünde ve tekrar aynı hüznü gündeme getiriyor. Ve bu kolye ile birlikte Ebu'l-As'ı sahabenin de onayıyla fidyesiz olarak Ebu'l-As'ı serbest bırakıyor. Ve kolyeyi de kızı Zeynep'e tekrar gönderiyordu ki bu da Hazreti Hatice'nin önemli bir konumunu bize göstermesi açısından önemliydi. İleride gelecek gerçekten Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'e karşı takındığı bir müsbet tavır, elçiliği, risaleti ilk ilan ettiği zamanki gösterdiği metanet gerçekten günümüz kadınlarına, Müslüman kadınlarına büyük örnekler taşıyan bir takım olayları içeriyor. Evet değerli dinleyiciler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu süre içerisinde, yani Hazreti Hatice ile ticari ortaklıktan sonra, onun evlilik süresinden sonra bile, yani o delikanlık döneminden itibaren bile emin sıfatını taşıyordu. Hatta öylesine ki dikkat edeceğiz, Resulü Aleyhisselam hicret edeceği gün Hazreti Ali yatağına yatırdığı zaman sen burada kal, Mekkelilerin emanetlerini kendilerine tevdi edersin, verirsin ifadesi de bize şu fikri veriyor herhalde. Demek ki Resulullah o kadar bir güven sağlamıştı ki, o kadar güvenilir bir statüye sahip olmuştu ki Mekke'de müşrikler, kendisine inanmayanlar bile emanetlerini başkalarına değil Muhammed'e, Muhammedül Emin'e teslim edebilecek kadar Muhammed Aleyhisselam kendi güvenilirliğini ispat etmişti. Hatta bir ispat olayı daha var. Daha garip, mesela Zeyd bin Harise olayı. Yani Peygamber Efendimiz'in azatlı kölesi olacaktı bu şahıs. Bir savaş sırasında tutulmuş, esir olarak Mekke'ye getiriliyor ve Mekke'de satıla satıla netice Hazreti Hatice'nin eline geçiyor. Hazreti Hatice ile birlikte Peygamber Efendimiz'in evine gidiyor. Ve Zeyd bin Harise'nin babasıyla amcası Zeyd'in Mekke'de olduğunu öğrenir öğrenmez Mekke'ye doğru geliyorlar, çocuğumuzu alıp getirelim diye. Ve Zeyd bin Harise Mekke'dedir, Peygamber'in yanındadır. O saadet yuvası olacak olan yuvanın içerisine yetişmektedir. Peygamberlikten önce anlattığımız olay. babasıyla amcası gelir. Zeyd bin Harise'yi arar. Bulurlar ve onu götürmek isterler. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olduğunu öğrenirler. Giderler. Çocuğumuzu isteriz. Peki der ama Hazreti Resulullah, o çocuğu ben görmeden, onunla sizi yüzleştirmeden onu size kesinlikle vermem ve Zeyd'i çağırır neticede. Zeyd'e sorar Peygamberimiz, bunlar senin baban mı? Senin amcan mı? Evet der ya Resulallah. Bak bunlar seni almaya gelmişler, gider misin der Peygamber Efendimiz. Zeyd der ki, hayır ben onlarla gitmeyeceğim. Senin yanında kalmayı tercih ederim. Babası ve amcası, ey Zeyd sen köleliği hürriyete tercih mi ediyorsun? Köle olarak burada kalmayı tercih mi ediyorsun? Zeyd evet der. Ve gerçekten Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın kölesi olmayı babasının evinde amcasının yeğeni olarak hürriyete tercih edebilecek kadar peygamberi tanımıştı. Çünkü peygambere kölelikte geçen bir hayat başkalarının emrinde hürriyet içerisinde geçen hayattan daha hür olacaktı, daha serbest olacaktı. Ve gerçekten bu da Peygamber Efendimizin Zeyd hakkındaki, Zeyd üzerindeki kanaatini ya da tesirini göstermesi bakımından önemliydi. Ve bu Zeyd'di ki Peygamberimiz yıllar sonra Mu'te Savaşı'na bir komutan olarak tayin edecekti. Evet köle olur muydu komutan? Evet olurdu. Ve belki de bu muydu bilmem Zeyd'i peygamberi tercihe zorlayan ya da Zeyd'i babasıyla amcasıyla dönmemeye zorlayan neden belki de bu muydu bilmem. Zeyd ileride komutan olacaktı öyle. Ve daha sonra bu tarih içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi himayesine alıyor. Amcasına yardım açısından ve Hazreti Ali de kendi evinde yetiştiriliyor. Ve bu dönemde bir bakıyoruz Resulullah'ın peygamber olmasından yaklaşık 4-5 yıl öncesinde Kabe yeniden inşa edilecektir. Ve işte bu dönemde de bir takım olaylar gelişiyor. Ve bu olaylardan sonra artık yavaş yavaş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik dönemiyle karşı karşıya kalacağız. Resulullah'ın 35 yaşları civarında Kabe yeniden inşa ediliyor. Deniz sahilinde bir kazaya uğrayan geminin tahtalarından, direklerinden toplanan enkazla, satın alınan enkazla Kabe yeniden onarılmıştı. Niçin? Çünkü Kabe sel felaketleriyle bir takım tabi afetlerden etkilenmiş, yıkılmış ve pejmürde bir hale gelmişti. Mekkeliler de Kabe'ye olağanüstü bir saygı göstereceklerdi. Dolayısıyla bu Kabe'nin yapılması gerekiyordu, inşa edilmişti. İşte bu Kabe'nin yapımı da gerçekten Peygamber Efendimiz'in katılımıyla gerçekleşmişti. 35 yaşlarındayken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yapımında taş taşımak suretiyle inşaatına yardım etmiş ve bu şerefli görevi de yerine getirmişti peygamberlikten 5 yıl öncesine kadar. Hatta Resulullah'ın güvenilirliğini göstermesi açısından şu olay da önemli. Kabe yapıldığı zaman Mekkeliler Hacer-ül Esved'in Kabe'nin herhangi bir köşesine yerleştirilmesi konusunda bir hayli çekişmeye girdiler. Hangi kabile koyacak diye adeta savaşacak duruma geldiler. Ve neticede Hacer-ül Esved'i bu siyah taşı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleriyle köşeye yerleştirilmiş olmasıyla bu savaşa da bir noktada engel olunmuş oldu. Peygamberlikten 5 yıl önce ve Resulullah'ın mübarek elleriyle bu savaşa da engel olunmuş oldu ki bu da peygamberliğe doğru atılan adımların birisiydi ve gerçekten Resulullah yavaş yavaş peygamberliğe hazırdı Allah'a göre. Önümüzdeki derslerden itibaren inşallah Resulullah'ın Aleyhissalatü Vesselam'ın peygamberlik döneminin başlangıcı olan 40 yaşından itibarenki hayatını inşallah gündeme getireceğiz. Ve o konuyla ilgili daha fazla bilgileri inşallah o konularda anlatmaya çalışacağız. Çünkü asıl önemli olan örnek nokta Peygamber Efendimizin peygamber olmasından itibaren başlayan süreçti. Bizim için en fazla örnek edineceğimiz nokta ve hatta en fazla bilgi malumat sahibi olduğumuz noktada bu noktadan itibarendi. Önümüzdeki derslerimizde bu konularla birlikte olmak ümidi ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyorum.